Kitabın adı Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 9. Ayrım. Demek Albay Armstrong'u iyi tanırdınız.
Biraz tanırdım ama karısı Sonya Armstrong'un isim annesiydim. Sonya'nın annesi aktris Linda Arden arkadaşımdı. Linda Arden büyük bir dahiydi. Dünyanın en büyük trajedi aktrislerindendi. Lady Macbeth ya da Magda rolünü onun gibi oynayabilen başka hiç kimse yoktu. Ben yalnız onun sanatının hayranı değil, aynı zamanda da yakın arkadaşıydım.
Öldü mü?
Hayır hayır, hayatta. Ama dünyadan elini eteğini çekti. Sağlığı yerinde değil. Çoğu zaman divana uzanmak zorunda kalıyor.
Linda Arden'in bir kızı daha vardı sanırım.
Evet, Sonya Armstrong'dan çok küçüktü.
Sağ mı?
Tabii.
Şimdi nerede?
Yaşlı kadın zeka dolu gözleriyle ona baktı.
Size bu soruların nedenini sormam gerekiyor. Bunların şimdiki olayla, yani bu trende işlenen cinayette ne ilgisi var?
Öldürülen Rashid, Bayan Armstrong'un çocuğunun kaçırılmasına ve öldürülmesine neden olan adamdı.
Ah! Prenses Dragomirov'un düz kaşları çatıldı. Kadın yerinde büsbütün dikleşti.
O halde bence bu cinayet hayran olunacak bir olay. Tarafsız davranmadığım için beni hoş görün.
Bu çok normal madam.
Şimdi yanıtlamadığınız soruya dönelim. Linda Arden'in küçük kızı. Bayan Armstrong'un kardeşi. Şimdi nerede?
Bunu size söylemem gerçekten imkansız Monsieur. Genç kuşakla bütün ilişkim kesildi. Yanılmıyorsam bir İngilizle evlendi ve Britanya'ya gitti. Ama şu anda adamın adını hatırlayamıyorum.
Bir an durdu. Sonra,
"Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı?" dedi.
"Bir tek şey daha var madam. Bu biraz özel bir soru. Sabahlığınızın rengi?"
Prenses kaşlarını hafifçe kaldırdı.
"Bu soruyu sormanızın bir nedeni olmalı. Sabahlığım siyah satendir."
"Başka bir şey yok madam. Sorularıma hemen cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim."
Prenses yüzüklerle süslü eliyle hafif bir işaret yaptı. Ayağa kalkarken diğerleri de yerlerinden fırladılar. Kadın birdenbire durakladı.
"Affedersiniz Monsieur, adınızı sorabilir miyim? Yüzünüz bana yabancı gelmiyor."
"Adım Hercule Poirot. Emrinizdeyim."
Prenses prensesini çıkarmadı. Sonra,
"Hercule Poirot" diye tekrarladı.
"Evet, şimdi hatırladım. Kader bu."
Dimdik uzaklaştı. Ama biraz güçlükle yürüyordu.
"Bu, işte tam bir hanımefendi," dedi.
"Onun hakkında ne düşünüyorsunuz dostum?"
Hercule Poirot sadece başını salladı.
"Onun kader sözüyle neyi kastettiğini düşünüyorum."
Kont ve Kontes Andrény.
Poirot, Kont ve Kontes Andrény'yi çağırdı. Ama genç adam vagon restorana yalnız başına geldi. Gerçekten çok yakışıklı bir erkekti. Boyu en aşağı 1.80 vardı. Omuzları geniş, kalçaları dardı. Çok iyi bir terzinin elinden çıktığı belli olan bir tweed elbise giymişti. Bıyığının biçimini ve çıkık elmacık kemiklerini fark etmeseniz İngiliz olduğunu sanabilirdiniz.
"Evet beyler," dedi. "Sizin için ne yapabilirim?"
Poirot, "Olanları biliyorsunuz Monsieur," diye cevap verdi. "Bu durum karşısında yolculara bazı sorular sormak zorundayız."
Kont rahat bir tavırla,
"Tabii tabii," dedi.
"Durumunuzu anlıyorum. Ama korkarım benim de, karımın da size bu konuda pek yardımı dokunamayacak. İkimiz de uyuyorduk ve hiçbir şey duymadık."
"Ölen adamın kim olduğunu biliyor musunuz Monsieur?"
"Duyduğuma göre o iri yarı Amerikalı öldürülmüş. Yüzü hiç de hoş değildi. Yemekte şu masada oturuyordu."
Başıyla Rashid ve Hector McQueen'in masasını işaret etti.
"Evet öyle Monsieur. Ama ben adını bilip bilmediğinizi sormak istemiştim."
"Bilmiyorum." Kont'un Pirate'ın sorularına çok şaşmış gibi bir hali vardı. Adını öğrenmek istiyorsanız herhalde pasaportunda yazılıdır. Pirate, pasaportundaki adı Rashet, dedi. Ama asıl adı bu değil Monsieur. Rashet Amerika'da çocuk kaçırma olayına karışan Cassette adında biriydi. Konuşurken dikkatle Kont'u süzüyordu. Ama bu sözleri genç adamı hiç etkilemedi. Sadece gözlerini hafifçe açtı. Ah, işte bu durumu aydınlatacaktır. Pek garip bir yerdir Amerika. Siz Amerika'da bulundunuz herhalde. Bir yıl Washington'da kaldım. Belki Armstrong ailesiyle de tanıştınız. Armstrong, hatırlamak zor. İnsan o kadar çok kimseyle tanışıyor ki. Gülümseyerek omzunu silkti. Konuya dönelim. Size yardım için başka ne yapabilirim? Kompartımanınıza ne zaman çekildiniz? Plana göre Kont'la Kontes 12 ve 13 numaralı kompartımanlarda kalıyorlardı. Yemekteyken kompartımanlardaki birindeki yatağı yaptırmıştık. Dönüşte bir süre orada oturduk. İskambil oynadık. Saat 11'de karım yattı. Kondüktör benim yatağımı yaptı. Ben de yatıp sabaha kadar mışıl mışıl uyudum. Trenin durduğunu fark ettiniz mi? Ancak sabah farkına vardım. Kont gülümsedi. Karım trenle yolculuk yaparken uyku ilacı alır hep. Dün gece de yine öyle yaptı. Bir an durdu. Size herhangi bir şekilde yardım edemeyeceğim için üzgünüm. Pirate ona kağıtla kalemi verdi. Bir formalite bu. Buraya isim ve adresinizi yazmanızı rica edeceğim. Genç adam isteneni yaptıktan sonra ayağa kalktı. Karımın buraya gelmesi gereksiz. Size benim anlattıklarımdan daha fazla bir şey söyleyemez. Pirate'ın gözlerinde hafif bir pırıltı belirdi. Herhalde. Ama yine de Madame la Comtesse'le kısa bir konuşma yapmak isterim. Emin olun gereksiz. Kont'un sesi çok otoriterdi. Pirate ona sakin sakin bakarak gözlerini kırpıştırdı. Sadece bir formalite. Ama raporumu tamamlamak için bu konuşmayı yapmak zorundayım. Siz bilirsiniz. Kont istemeye istemeye razı olmuştu. Yabancılara özgü tavırla eğilerek çabucak selam verdi ve salondan çıktı. Pirate uzanarak Kont'un pasaportunu aldı. Başta genç adamın adı ve ünvanları yazılıydı. Pirate ondan sonraki kısma geçti. Yanındaki kişi, karısı. Adı Elena Maria. Kızlık soyadı Goldenberg. Yaşı 20. Pasaporta dikkatsiz bir memur yağ damlatmıştı. Bu, diplomatik pasaport, dedi. Onları sinirlendirmemek için dikkatli davranmalıyız. Bu çiftin cinayetle bir ilişkisi olamaz. Endişelenmeyin aziz dostum. Son derece dikkatli ve nazik olacağım. Sadece bir formalite bu. Kontes Adrenyi vagon restorana girdiği için Pirate sesini alçaltmıştı. Genç kadın son derece güzeldi ve çekingen bir hali vardı. Beni görmek istemişsiniz. Sadece bir formalite madamla Kontes. Pirate kibar bir tavırla ayağa kalkarak eğildi. Genç kadını karşısındaki iskemleye oturttu. Size sadece dün gece bir şey görüp görmediğinizi soracaktım. Bu olayı aydınlatacak bir şey gördünüz mü? Ya da duydunuz mu? Ne duydum ne de gördüm Monsieur. Uyuyordum. Söz gelişi sizinkinin hemen yanındaki kompartımandan gelen gürültüleri de işitmediniz mi? Orada kalan Amerikalı hanım müthiş bir korkuya kapılmış ve kondüktörün zilini çalmış. Hiçbir şey duymadım Monsieur. Çünkü uyku ilacı almıştım. Ah anlıyorum. Neyse. Sizi fazla tutmayayım. Genç kadın hızla ayağa kalkarken Belçikalı ekledi. Bir dakika. Pasaporta yazılı olan şu noktalar. Bunlar doğru mu? Kızlık soyadınız, yaşınız. Doğru mu Monsieur? O halde şuraya imzanızı atarsanız. Genç kadın hemen imzasını attı. Elena Andrenyi. Yana doğru eğri yazısı zarifti.
Eşinizle birlikte Amerika'ya gittiniz mi madam?
Hayır monsieur. Kontes gülümsedi. Hafifçe kızarmıştı.
O sırada evli değildik. Biz evleneli bir yıl oldu.
Ah anlıyorum. Teşekkür ederim madam.
Ha aklıma gelmişken kocanız tütün içer mi?
Gitmek üzere olan genç kadın ona hayretle baktı.
Evet.
Pipo?
Hayır, sigar ve sigara.
Ah teşekkür ederim.
Genç kadın durakladı. Gözlerinde derin bir merakla Pirate'ı süzüyordu. Çok güzeldi gözleri. Siyah, hemen hemen badem biçimi. Genç kadının o uzun siyah kirpikleri beyaz tenli yanaklarını okşuyordu. Modaya uygun olarak kıpkırmızıya boyanmış dudakları hafifçe parlamıştı. Bambaşka bir havası ve güzelliği vardı.
Bunu bana neden sordunuz?
Pirate bu konuyu önemsemezmiş gibi elini salladı. Madam, dedektifler türlü türlü sorular sormak zorundadırlar. Söz gelişi, bana sabahlığınızın rengini söyler misiniz?
Kontes ona baka kaldı.
Sonra da güldü.
Sarı şifon. Çok önemli mi bu?
Çok çok önemli madam.
Genç kadın merakla sordu.
Siz gerçekten dedektif misiniz?
Emrinizdeyim madam.
Kontes Andreni gülümsedi. Sonra da başıyla selam vererek çıktı.
Monsieur Boh takdirle, çok güzel bir kadın, diyerek içini çekti.
Ama işimize yarayacak bir şey öğrenmedik.
Pirate mırıldandı.
Öyle. Bu çift ne bir şey görmüş ne de duymuş.
Artık İtalyan'la konuşalım mı?
Pirate bir an cevap vermedi. Macar pasaportundaki yağ lekesini inceliyordu.
Albay Arbuthnot.
Pirate irkilerek daldığı düşüncelerden uyandı. Bakışları Monsieur Boh'un heyecanlı bakışlarıyla karşılaşınca gözlerinde neşeli bir pırıltı belirdi.
Sevgili dostum, anlayacağın ben de züppe oldum artık. Onun için ikinci mevkiden önce birincidekilerle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yakışıklı Albay Arbuthnot'la konuşacağız.
Pirate, Arbuthnot'un adını, yaşını ve adresini aldıktan sonra
''Hindistan'dan izinli olarak İngiltere'ye dönüyorsunuz sanırım.'' dedi.
Arbuthnot, İngilizlere yakışacak kısalıkta bir cevap verdi.
Evet.
Ama askeri gemiye binmemişsiniz.
Öyle.
Neden?
Kişisel bazı nedenler yüzünden karayolunu tercih ettim.
Arbuthnot tavırlarıyla da bu cevap seni susturur. Seni gidi ukala bücür der gibiydi.
Hindistan'dan doğrudan mı geldiniz?
Albay alaycı bir tavırla, 3 gün Bağdat'ta eski bir arkadaşımın yanında kaldım, diye cevap verdi.
Anladığıma göre Misteb Hanım da Bağdat'tan geliyormuş. Belki kendisiyle orada tanıştınız.
Hayır, tanışmadım. Misteb Hanım'ı ilk kez trende görüyorum.
Pirate öne doğru eğildi.
Yabancılara özgü hareketleri daha da abartmalı bir hal aldı.
Monsieur, sizden bir ricada bulunacağım. Onun için ikinize de birbiriniz hakkında fikirlerinizi sormak zorundayım.
Albay Arbuthnot soğuk soğuk, kurallara aykırı bir şey bu, dedi.
Hiç de değil, çünkü bu cinayeti bir kadın işlemiş olabilir. Onun için de İstanbul Calais vagonundaki bütün kadın yolcuları incelemem gerek. Ama İngiliz kadınları hakkında karar vermek kolay değil. İngilizler içlerine kapanık insanlar. Sizden adalet adına rica ediyorum.
Monsieur, Miss Stamenham nasıl bir insan? Onun hakkında ne biliyorsunuz?
Arbuthnot heyecanla,
Miss Stamenham tam bir hanımefendidir, diyerek cevap verdi.
Pirate pek memnun olmuş gibi bir tavır takındı.
Yani onun cinayetle bir ilgisi olabileceğini sanmıyorsunuz.
Arbuthnot, bunu düşünmeniz bile gülünç, dedi.
Adam bir yabancıydı. Miss Stubbornham onu şimdiye kadar hiç görmemişti.
Size böyle mi söyledi?
Evet, öyle söyledi.
Onunla karşılaştığımız zaman çirkin görünüşünden söz etti. Eğer bu cinayet bir kadının işi ise, Miss Debenham'ın bununla hiçbir ilgisi yok. Bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca sizinki de sadece bir tahmin. Hiçbir temeli, bir delile dayanmıyor. Pirate gülümsedi. Bu konuda pek heyecanlısınız. Arbuthnot ona soğuk bir ifadeyle baktı. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bakışları Pirate'ı utandırmış gibiydi. Belçikalı gözlerini ondan kaçırarak önündeki kağıtları karıştırmaya başladı. Bütün bunlar konu dışı şeyler. Şimdi asıl olaya gelelim. Cinayetin dün gece bir çeyrek geçe işlendiğini sanıyoruz. Formalite icabı, trende herkese o sırada ne yaptığını sormak zorundayız. Tabii, yanılmıyorsam saat 1'i çeyrek geçe o genç Amerikalı ile konuşuyordum. Şu ölen adamın sekreteriyle. Siz mi onun kompartımanındaydınız, yoksa o mu sizin? Ben onun kompartımanındaydım. O genç adamın adı McQueen değil mi? Evet. Arkadaşınız mı? Hayır. Onu ilk olarak bu yolculukta gördüm. Dün konuşmaya başladık. Sonra ikimizin de ilgisini çeken konular açıldı. Ben aslında Amerikalılardan pek hoşlanmam. McQueen'in İngilizler hakkındaki sözlerini hatırlayan Pirate bıyık altından güldü. Ama bu genç hoşuma gitti. Onunla uzun uzun konuştuk. Saate bakıp da 2'ye çeyrek kala olduğunu görünce bayağı şaşırdım. Konuşmanız o zaman mı sona erdi? Evet. Ondan sonra ne yaptınız? Kendi kompartımanıma giderek yattım. Yatağınız yapılmış mıydı? Evet. Siz kompartımanınıza gittiğiniz sırada kondüktör neredeydi? En uçta, küçük yerinde oturuyordu. Hatta ben kendi kompartımanıma giderken McQueen onu çağırdı. Neden? Herhalde yatağını yaptırmak için. Yatağı henüz hazırlanmamıştı. Şimdi Albay Arbuthnot, iyice düşünmenizi istiyorum. Siz Bay McQueen'le konuştuğunuz sırada koridordan biri geçti mi? Herhalde çok kimse geçti. Ama dikkat etmedim. Ah, ama ben konuşmanızın son 1,5 saatini kastediyorum. Minkowski'de trenden indiniz değil mi? Evet, ama 1 dakika için. Müthiş bir ayaz vardı. Soğuk korkunçtu. İçeri girdiğimize bayağı sevindim. Oysa aslında bu trenleri haddinden fazla ısıttıklarını düşünüyorum. Boh içini çekti. Herkesi birden memnun etmek çok zor. İngilizler bütün pencereleri açıyorlar. Ondan sonra diğerleri geliyor ve bütün pencereleri kapatıyorlar. Çok zor. Pirate da Arbuthnot da onu aldırmadılar. Belçikalı karşısındakine cesaret vermeye çalışıyormuş gibi bir tavırla ''Şimdi geceyi düşünün Monsieur'' dedi. Dışarısı çok soğuktu. Tekrar trene bindiniz. Koltuğa oturdunuz ve bir sigara içtiniz. Ya da piponuzu. Bir saniye durdu. Ben pipo içerim. McQueen sigarayı tercih ediyordu. Tren hareket etti. Siz piponuzu içiyordunuz. Bay McQueen'le dünya sorunlarından söz ettiniz. İyice geç oldu. Yolculardan çoğu yatmışlardı. O sırada biri kapının önünden geçti mi? İyi düşünün. Arbuthnot hatırlamaya çalışarak kaşlarını çattı. Buna cevap vermek zor. Açıkçası dışarıyla ilgilenmiyordum. Ama 1 dakika. Bir kadın geçti sanırım. Onu gördünüz mü? Genç miydi yoksa yaşlı mı? Onu görmedim. O tarafa doğru bakmıyordum. Bir hışırtı duydum. Bir de koku. Koku? Güzel bir koku muydu? Şey, ağır bir parfüm kokusu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz bilmem. Parfümün kokusu 100 metreden duyulabiliyordu. Ama Arbuthnot sözlerine telaşla devam etti. Bu kadın olay akşamı daha erken saatte de geçmiş olabilir. Aa evet, Winkowski'den sonra geçti sanırım. Daha kesin bir şey söyleyemez misiniz? Hayır. McQueen'in yanında geçirdiğim sürenin son yarım saatinde oldu bu. Tren durmuş muydu? Albay başını salladı. Evet, Bundan hemen hemen eminim. Pekala, bunu geçelim. Hiç Amerika'ya gittiniz mi Albay Arbuthnot?
Hiçbir zaman. Gitmeyi de istemem.
Albay Armstrong adında birini tanıyor muydunuz?
Armstrong? İki ya da üç Armstrong tanırdım. 60. alaydan Tom Armstrong. Kastettiğiniz o mu? Bir de Selby Armstrong. Som'da öldü o.
Ben bir Amerikalı ile evlenen ve kızı gangsterler tarafından kaçırılan Albay Armstrong'u kastediyorum.
Aa evet, bu olayı gazetelerde okuduğumu hatırlıyorum. Korkunç bir olay. Albay Armstrong'la karşılaştığımı sanmıyorum. Ama ondan söz edildiğini duymuştum.
Toby Armstrong. İyi bir adamdı. Herkes ondan hoşlanırdı. Başarılı bir meslek hayatı olmuştu.
Dün gece bıçaklanan adam, Albay Armstrong'un kızının ölümüne neden olan gangsterdi.
Arbuthnot'un yüzünde sert bir ifade belirdi. O halde o köpek hak ettiği cezayı bulmuş. Tabii onun asılmasını tercih ederdim. Daha doğrusu elektrikli sandalyeye oturtulmasını.
Yani kısacası siz özel intikam yerine kanun ve düzene uyulmasını tercih ediyorsunuz.
Arbuthnot, mafyadakiler ya da Korsikalılar gibi birbirini bıçaklamak olmaz, diye homurdandı.
Siz ne derseniz deyin, jüri tarafından yargılanma usulü sağlam bir prensibe dayanır.
Pirate düşünceli bir tavırla onu bir iki dakika süzdü.
Evet, sizin böyle düşündüğünüz kesin. Neyse, size soracak başka bir şey olduğunu sanmıyorum Albay Arbuthnot. Tabii dün gece şüpheli gözüken bir şeyle karşılaştıysanız.
Arbuthnot bir an düşündü.
Hayır, öyle bir şey yok ama...
Durakladı.
Evet evet, söyleyin.
Önemli bir şey değil, basit bir ayrıntı. Kendi kompartımanıma dönerken en sondaki kapının...
16 numaranın yani.
Evet, o kapı aralıktı. Ve içeride bir adam biraz da sinsice bir tavırla dışarıya bakıyordu. Sonra da kapıyı çabucak kapattı.
Arbuthnot özür diler gibi ekledi.
Başka bir şey yok.
Teşekkür ederiz Albay Arbuthnot.
İngiliz bir an tereddüt etti. Yabancılar tarafından sorguya çekilmek yüzünden duyduğu o ilk hoşnutsuzluk kaybolmuştu. Beceriksiz bir tavırla
"Miss Debenham" diye mırıldandı.
Bana inanın gerçekten dürüst bir kız.
Sonra hemen salondan çıktı.
Pirate ise derin bir düşünceye dalmıştı. Parmaklarını hafif hafif masaya vuruyordu. Sonra başını kaldırdı.
Albay Arbuthnot pipo içiyor.
Pipo temizleyicisini Rashet'in kompartımanında buldum.
Rashet ise sadece sigara içermiş.
Yani...
Şu ana kadar pipo içtiğini bir Arbuthnot itiraf etti.
Albay Armstrong'u da biliyor. Hatta belki onunla arkadaştı. Ama tabii bunu itiraf etmiyor.